Ayrım 21. Taahhütname. Şeyh, Mehmet, ben çıktık yola. Çengelköy Askeri Ortaokulu'na gittik. Demir parmaklıkla büyük kapının dışında bekleşiyorduk. Kapı önüne bir yüzbaşı geldi. O koca demir kapı biraz aralandı. Yüzbaşı belgelerine baktığı öğrenciyi belgesindeki işlemler tamsa içeri alıyordu. Sırayla öğrenciler içeri girdi. Mehmet de şeyh de girdi. Sıra bana gelince belgelerime bakan yüzbaşı, "Hani taahhütnamen?" "Senin taahhütnamen yok," dedi. Sanki dünya başıma yıkıldı sandım. Ne taahhütnamesi? O da nasıl şey? Bana hiç kimse taahhütname diye bir şey söylememişti. Arkadaşlarım o koca demir kapının öte yanına geçip de bir ben kapının bu yanında kalınca ağlayacak gibi oldum. Yüzbaşı noterden taahhütname getirmem gerektiğini, bu taahhütnamenin nasıl yapıldığını, noterlerin bildiğini söyledi. Malı, mülkü, ekonomik itibarı olan güvenilir birisi benim için noterden onaylı bir taahhütname verecekti. Askeri okuldan kendiliğimden çıkacak ya da kaçacak olursam bu adam okulda yaşadığım günlerde benim için harcanan paranın iki katını ödemeyi taahhüt edecekti. Taahhüt maddeleri yalnız bu kadar da değildi. Okulu bitirip subay çıkınca şu kadar yıl mecburi hizmeti kabul ettiğim, şunca yıl hizmetten önce istifa edilemeyeceği daha birçok maddeler. Babam da bu maddelerin kefili olacak, yaşım küçük olduğu için benim adıma kefilim olarak taahhütnameyi imzalayacaktı. Başarısızlık durumunda mecburi hizmeti olan çocuğun alaya çıkarılıp çavuşluk yapacağı filan da bu taahhütnamede yazılıydı. Arkadaşlarım okula girdi, ben dışarıda kaldım. Onlar o gece okulda yatacak, ben yatamayacağım. O gece ben de okulda yatmazsam ölürüm sanıyordum. Bütün büyük adamlıkları, generallikleri, o gece okulda yatanlar kapışacaklar, bana da hiçbir şey kalmayacaktı. Kuş olup uçtum denir ya, işte öyle. Çengelköy'den vapura, Sirkeçi'den tramvaya binip nasıl Şehremini'ye, Karabaş Mahallesi'ne geldiğimi hiç anımsayamıyorum. Öğle sonrasıydı. Zavallı babacığım yemekten sonra uykuya yatmıştı. Babamı öyle bir telaşla uyandırdım ki şaşırdı. Hemen benim için kefil olacak birini bulup noterden taahhütnameyi yaptırmalı, o gün okula götürmeliydim. Babam telaş etmememi, nasıl olsa okula alındığıma göre ertesi gün de okula gidebileceğimi boşu boşuna bana anlatmaya çalışıyordu. Telaş ve anlayışsızlığıma babamın üzüldüğünü görüyordum. Ama arkadaşlarımın o gece kalacağı okulda ben de kalmazsam yer yerinden oynardım. Kiraladığımız o bahçenin miras yoluyla sahipleri 10 kişiden çoktu. Bunlardan biri Tahtakale'de Rüstempaşa Camisi'nin yanındaki o dar sokakta çilindir dükkanı bulunan bir adamdı. Dükkanı büyüklü küçüklü anahtarlar, türlü kilitlerle doluydu. Şaşı gözlü, iyi yürekli biriydi. Acele giyinen babamla o adama gittik. Babam durumu anlattı. O adam taahhütname vermeye razı oldu. Notere gittik. Taahhütnameyi o adamla babam imzaladı. Dakikalar bana saatmiş gibi geliyordu. En büyük korkum okulun kapısına gittiğimde geç kaldın yarın gel demeleriydi. Taahhütnameyi düşürmemek, yitirmemek için avucumda sıkarak Çengelköy'e gittim. Okula giden uzun ve dik yokuşu koşarak çıktım. Akşam olmuş, gölgeler inmişti. O kocaman süslü demir kapıya dayandım. Kapıya gelen bir yüzbaşı taahhütnameyi elimden alıp beni kapıdan içeri soktu. İşte zafer. Dünyanın en mutlu çocuğu bendim. Çengelköy Askeri Ortaokulu 7. sınıf 7. kısım öğrencilerinden 4162 numaralı Mehmet Nusret Efendi'ydim. 4. bölüm. Yazmak mı, yazmamak mı? Shakespeare Hamlet'in ağzından şöyle konuşuyor. Olmak ya da olmamak. İşte bütün sorun bu. Her insanın yaşamında olmakla olmamak, susmakla konuşmak, ölümle kalım, yazmakla yazmamak arasında ikircimlik kalıp işte bütün sorun bu dediği trajik durumlar olmuştur. Türk insanı Shakespeare'in olmak ya da olmamak işte bütün sorun bu dediği durumları Zurna'nın zırt dediği yer diye anlatmıştır. Zurna'nın zırt dediği yer insanın söylemekle söylememek, yapmakla yapmamak, yazmakla yazmamak arasında çok darda, çok zorda kaldığı o ikircimli yerdir. Yazdığım anılarımın burasına gelince yazmak ya da yazmamak işte bütün sorun bu denilen yerde bulunuyorum. Bir akşam üzeri kalın demir kapısından bahçesine girdiğim asker ocağında ilk iki yıl içinde yaşadığım ya da tanığı olduğum olayları bütün doğruluklarıyla yazmalı mıyım? Yoksa bana kişilik veren, kişiliğimi biçimlendiren, bilgimin temelini borçlu olduğum, bunlardan da öte yaşamamı, barınmamı sağlayan o kutsal ocağa olan büyük saygımdan ötürü kim olayları yazmamalı mıyım? O olaylar ki onların yazılmaları kimilerini incitebilir. Buna karar verebilmem çok zor oldu. Neydi yazıp yazmamakta ikircimli olduğum konu? O 2 yıllık okul ortamını betimlemek için uygun bir deyim bulamıyorum. Şu satırları yazarken 61. yaşımda bulunuyorum. Bu yaşıma dek toplumun en aşağılık kesimlerinde, en bayağı insanların arasında, yasa dışı ve ahlak dışı yaşananların arasında da bulunduğum, ayak takımıyla, serserilerle yaşamı bölüşmek zorunda kaldığım dönemlerim oldu. Ama bütün bu zor dönemlerin koşullarında bile, ortaokulun yatılı geçen o 2 yılında olduğu denli anlatılması, yazılması bana zor gelen olaylar yaşamadım. O ortamı tam deyimlendirecek sözü bulamıyorum ama o ortam için sık sık toplumsal bir cengeldi, jungle der dururum. Niçin cengel diyorum? Çünkü nasıl içinde yırtıcı yabanıl hayvanların, zehirli sürüngenlerin bulunduğu uzun ve dikenli çalıların birbirine dolanıp yol ve geçit vermediği yerlerse cengeller ve o cengellerden yara bere almadan geçip kurtarabilmek nasıl olanaksızsa, 2 yıl yaşadığım ortamdan da ahlaksal çöküntüye uğranılmadan, ahlaksal yara bere almadan geçip kurtulmak o denli zordu. Nitekim o toplumsal cengelden 10-13 yaşlarında pek çok çocuk ya ağır ahlaksal yaralar alarak geçip gittiler ya da ahlaksızlığın bataklığında boğulup kaldılar. Bu ahlaksızlık bataklığının en dibinde eşcinsellik, homoseksüellik yani oğlancılık ve oğlanlık olayları vardı. Eşcinselliği ahlaksız saymayanlar da bulunabilir. Bence de aralarında çok bulunmak zorunda kaldığım için hormonal bozukluklardan ya da kromozom dengesizliklerinden ötürü eşcinsellik bir ahlaksızlık değil bir hastalıktır ama 10-13 yaşlarında çocukları zor yoluyla, kandırarak ya da korkutarak eşcinselliğe itelemenin, alıştırmanın ahlaksızlık olmadığını eşcinseller, hatta eşcinselliği ahlaksızlık saymayanlar bile söyleyemez. Bu sorunun en önemli yanı şudur. Her türlü cinsel sapıklık, bunların başında da eşcinsellik, çoklarınca sanıldığı gibi kişinin özel yaşantısı içinde sınırlı kalmaz. İnsanın kişiliğini biçimlendiren, karakterini oluşturan bir etken olur ve dolayısıyla toplumsallık kazanır. Çocukluklarında başlarından böyle bir felaket geçmiş olanlardan çoğu, erkekliklerinin incinmesinden duyduğu ezikliğin acısını yaşamları boyunca unutamazlar ve bu dinmeyen acının hıncını türlü biçimlerde başkalarından ve toplumdan çıkarmaya çalışırlar. Kırılan onurlarını onarmak için doğal erkek olmaktan daha üstün erkek olmaya yönelirler. Hapishane ağlarından, semt kabadayılarından tutun, toplum zorbalarına, diktatörlere dek pek çoğunun geçmişinde böyle bir onarılamayacak onur kırıcı anı yatmaktadır. Türlü biçimde dengesizler de böylelerinin arasından çıkar. Yazmalı mıyım, yazmamalı mıyım? İşte bütün sorun bu. Birçok sınıf arkadaşıma, o günleri birlikte yaşadığım meslektaşlarıma hep bu soruyu sordum. Aynı ortamda bu iğrenç ve korkunç olayların birlikte tanığı olduğumuz Şinasi, Sükan yazmamamı öğütledi. Mektubunu saklıyorum. Mektubunda bu utanılsız olayları yazarsan bizleri yetiştiren o kutsal ocağa gölge düşebileceğini yazıyor. Şinasi 9 yıl boyunca sınıf ve meslek arkadaşlığı ettiğim, gönüllü olarak katıldığı Kore Savaşı'nda bir bacağını vermiş insandır. Anılarımda yer alacak sevdiğim arkadaşımdır. 1975 yılının son pazar günü 14 sınıf arkadaşı ve meslektaş yani istihkam subayı bir gazinoda toplanmıştık. Onu istihkam albay emeklisi, üçü de kurmay albay emeklisiydi. Onlara da danıştım. Birlikte yaşadığımız o dönemin o ortamını yazmalı mıydım, yazmamalı mıydım? 5 sınıf arkadaşım Şinasi'nin gerekçesiyle yazmamın doğru olmayacağını söyledi. Hatta içlerinden pek sevdiğim Muzaffer birkaç gün sonra telefon ederek "Sende o kadar çok konu var ki yazacak konu mu kalmadı da onları yazacaksın?" dedi. Sevgili arkadaşım bunları yazmak isteyişimi salt bir yazar profesyonelliği olarak görmüştü. 4 arkadaşım çekimser kaldılar. Yazıp yazmamamın benim bileceğim bir iş olduğunu söylediler. 4 arkadaşım da yazmamın gerekli olduğu düşüncesindeydiler. Bunlardan biri 1929-1931 yıllarında yaşadığımız olayların tıpkısının 35 yıl sonra başka yatılı okulda da tanığı olmuştu. Bunlar yazılır açıklanırsa sorunun üzerine eğilinir, düzeltilebilirdi. Bunun için de yazılması yararlıydı. Yazmamın yararlı olacağı düşüncesinde olan kurbay almay emeklisi bir arkadaşım da biraz basıkça ve çarpıkça olan burnunu göstererek 13 yaşında yatılı okul öğrencisiyken bir kavgada burnunun kırıldığını, çünkü bilmeden bir eşcinsel çocukla kavgaya tutuşmuşken o çocuğu tek eline alıp koruyan büyük bir çocuk tarafından iki kolu tutularak burun kemiği kırılıncaya dek kavga ettiği çocuğa nasıl dövdürüldüğünü anlattı. O dönemin yatılı okullarında edilgin, eşcinsel, pasif homoseksüel çocukları tek elinde tutup koruyan büyük yaşta çocuklar vardı. Bunlara çocuk demek doğru olmaz çünkü 20-22 yaşlarında delikanlılardı. Olayı anlatan arkadaşımızın kollarını tutup burun kemiği kırılıncaya dek onu dövdürten de bu delikanlılardandı. Yazmak mı, yazmamak mı? İşte bütün sorun bu. Bunları yazıp açıklamamın yararlı olacağını söyleyen bir arkadaşım konuyu daha başka yönden aldı. Köylerde ve kırsal bölgelerdeki hepimizin bildiği ama kimsenin açıklamadığı hayvanlarla cinsel ilişki konusuna eğildi. Dişi eşek, köpek, hatta keçilerin bile cinsel ilişki aracı olarak ne çok kullanıldığını bilenler bu çirkin konuyu açıklamaktan çekinirler. Bu cinsel gereksinim büyük kentte yatılı okullarda nasıl karşılanacaktır? Sorun işte budur. Bize o yaşta ve daha sonraları cinsel eğitim mi veriliyordu? Bütün cinsel konular ayıbın arkasında gizliydi. Bir dram. Bir Kurtuluş Savaşı şehidinin oğlu bir yatılı ilkokulda okuyordu. M çok güzel bir çocuktu. Sınıf arkadaşları arasında ondan 10 yaş büyük olanlar bile vardı. 40 yaşla 50 yaş arasındaki 10 yaş çok büyük ayrım değildir ama 10 yaşla 20 yaş arasındaki ayrım çok büyüktür. İnsana öyle gelir. Bu büyük yaşta olanlardan alçaklıkta eşi benzeri zor bulunur. R adında biri zor kullanarak, kandırarak, korkutarak 11 yaşındaki M'nin hırsına geçti. Bir kezlik olsaydı bu felaket belki okulda duyulmazdı ama R bundan sonra M'yi tek eline ve koruması altına almıştı. Bunun ne anlama geldiğini de okuldaki çocuklar biliyorlardı. O ders yılı sonunda R de benzeri ahlaksızlıklar gibi okuldan kovulmuştu. Bu acı ve alçaltıcı duruma düşmüş olan M, iyi yürekli, sevimli, doğru bir çocuktu. Bir kez daha o aşağılatıcı duruma düşmemek için çok çaba gösterdi ama ona yardım edecek, onu gerçekten koruyacak hiçbir güç, kişi yoktu. Bu kez de M'ye Kev Habib adında M'den 6-7 yaş büyük bir serseri öğrenci tebelleş olmuştu. M nereye gitse K. Habib de ardındaydı. Ne yapsa M ondan kurtulamıyordu. Böyleyken yine de M kendini K. Habib'den koruyabildi. Ertesi ders yılı sonunda K. Habib de okuldan kovuldu. M'nin başına gelen o çirkin olayı okul yönetimi duymamış olacaktı ki onu okuldan kovmamışlardı. Ortaokuldan liseye geçildi. M birden serpildi. Boylu boslu, yakışıklı bir delikanlı oldu. Güleç yüzlüydü, zekiydi, sporcuydu. Yürekli ve bilekli bir gençti. Gülmece duygusu vardı. Ercüment Ekrem'in yarattığı Meşedi tipli kitaplarını okur, Meşedi'nin çok güzel taklidini yaparak okuduklarını arkadaşlarına anlatırdı. Bütün sınıf arkadaşları M'yi severdi. M, 4-5 yıl önce başından geçmiş o çirkin olayı unutturmak istediği gibi arkadaşları da o olayı unutmak istiyorlardı. Eşcinsellik, özellikle edilgin eşcinsellik her nedense daha da çok aşağılanan bir sapıklık olarak görüldüğü halde isteği dışında küçük yaşında bu olay başına geldiği için arkadaşları M'yi küçük görmüyor, aşağılamıyorlardı. Ama yine de o eski ve çirkin olayın kim arkadaşlarınca bilinmesinden dolayı M'nin belli etmemeye çalıştığı bir ezikliği vardı. M'nin sınıf arkadaşlarının anlayamadığı bir şey oluyordu. Yıllar önce okuldan kovulmuş olan R, ayda, iki ayda bir yine M'yi görmeye okula gelirdi. M kendisinden yaşta çok büyük olan R'den çok daha yapılı, çok daha güçlü, iriydi. R onun yanında ufak tefek cılız kalıyordu. İstese bir yumrukta R'yi yere serebilirdi. Böyleyken M'nin R'nin yanında hep başı eğikti. Onu görünce geceleyin kamyon farına tutulmuş tavşan gibi, kedi karşısında fare gibi oluyordu. Arkadaşları M'nin R karşısındaki bu yılgınlığına, bu tutukluğuna bir anlam veremiyorlardı. R'ye her gelişinde para bile verdiği söyleniyordu. İşte bu edilgin davranışı yüzünden M için eşcinsel olanlara söylenilen o iğrenç kelime söylenmeye başlamış ve bu da M'nin kulağına gitmişti. Bundan çok büyük üzüntüye kapılan M bir gün derslikte kürsüye çıktı. Sınıf arkadaşları sıralarında oturuyorlardı. M kendisine arkasından söylenilen o sözü duyduğunu, bildiğini söyledi. Sonra başına gelen o çirkin olay sırasında çok küçük bir çocuk olduğunu, nasıl zorlandığını anlattı. Anlatırken kendini tutamayıp ağlamaya başladı. Gözlerinden sicim gibi yaşlar akıyordu. Boğula boğula ağlarken birden yumruğunu kürsüye vurarak, o iğrenç sözcüğü de açıkça söyleyerek, "Erkek olan varsa şimdi karşıma çıksın." diye meydan okuyup kendisine arkadan o sözü söyleyenlere en ağır biçimde sövdü. Sıralarında oturan arkadaşlarının gözleri doldu. Kimisi de ağladı. Derslikte uzun bir suskunluk oldu. Okul bitti. M'de sınıf arkadaşları gibi yaşama atıldı. evlendi, çocuğu oldu ve çok genç yaşında o yiğit delikanlı kendini öldürdü. Ama o biçimde kendini öldürdü ki herkes bu ölümün bir kaza sonucu olduğunu sandı. Çokları M'nin kendisini öldürmesinin nedenini bilemedi. Çünkü M her yönüyle dengeli bir insandı. Gerçeği çok az kişi biliyordu. Ve 11 yaşındaki M'nin ırzına geçtiğinde bu durumun bir de müstehcen biçimde fotoğrafını çektirmişti. Bu fotoğrafı M'ye baskı aracı olarak kullanıyor, şantaj yapıyordu. M'nin, R'nin her okula gelişinde başının aşağıda olmasının, R'yi dövüp kovamamasının nedeni çok geç anlaşılmıştı. M yaşama atılmış, evlenmiş, baba olmuş ama R yine de onun ardını bırakmamıştı. O fotoğrafı çoğaltıp M'nin üstlerine göndereceği, eşine vereceği korkutmasıyla M'den istediği kadar para sızdırıyordu. Namuslu bir adam olan M bu şantajın sonunun gelmeyeceğini artık anladı. Bir günde korktuğu felaket başına gelebilir, gerçekten o fotoğrafı R, M'nin eşine, üstlerine gönderebilirdi. Böyle olması M için ölümden çok daha ağırdı. Nasıl bir karamsarlığa, umutsuzluğa düşmüş olmalı ki sonunda sanki kaza sonucu ölmüşçesine canına kıyarak dramını bitirdi. Sevgili M'nin acı anısı içimde dinmeyen bir üzüntüdür. Şimdi sizlere soruyorum sevgili okurlarım. Merak duygunuzun dışına da çıkarak lütfen söyler misiniz bana? Ne demek istediğimi anladığınız olayları yazmalı mıyım? M'nin dramı o ortamın yarattığı pek çok dramdan yalnız biridir. Bu dramları yaratan o ortamı yazmamın yararı var mı, yok mu? R'nin sonunu da öğrenmek istersiniz sanırım. R tam bir belalı, sabıkalı cani oldu. Birkaç kez adam yaralamaktan cezaevine düştü. Ünlü bir sinema yıldızı S.S.'nin annesinin dostu oldu. O kadından da parasız duruyordu. Sonunda kadını bıçaklayarak öldürdü. Gazeteler bu cinayete geniş yer vermişti. Cezaevine konulduğunda R'yi görmüştüm. Hiç tanışlık vermedim. O da beni tanımadı. Esrar içmekten avurdu, avurduna çökmüştü. Beyni uyuşmuştu. Ufak tefek ve sıskaydı ama bıçak gücüyle ağlık taslayarak cezaevinde geçinebiliyordu. Beyaz Nuri denilen ünlü bir kabadayı vardı. Boylu boslu bir gençti bu Beyaz Nuri. 12 yıl hapis yatmıştı. Cezasını bitirip kurtulmasına 20 gün kalmıştı. Bu yüzden kimseye sataşmadan kendi halinde yaşayıp cezaevinden çıkmak istiyordu. Üsküdar'daki Paşa Kapısı cezaevinde bir ziyaret günüydü. Beyaz Nuri'ye ziyaretçisi bir kadın gelmişti. Beyaz Nuri ziyaret yerindeki tellere ellerini dayamış, örgüt elin öte yanındaki kadınla konuşuyordu ki birden R ile birlikte iki arkadaş arkasından saldırıp Beyaz Nuri'yi bıçaklamaya başladılar. R ve iki arkadaşı yandaki berber odasından berberlerin usturalarını kapmışlardı. Usturalarla Beyaz Nuri'yi oracıkta doğradılar. Ziyaret yeri kan gölüne döndü. İşte R bu. Sonra su destesi su yolunda kırılmıştır sanırım. Yine öğrenmek istiyorum. Yazmak mı, yazmamak mı? İşte bütün sorun bu. Niçin yazıyorum? Mart 1972'de yayımlanan Türk Dili Dergisi Anı Özel sayısı olarak çıkmıştı. O sayısında Türk Dili Dergisi'nin anıya değin çok önemli yazılar vardı. Bu yazılardan biri anılarımın bu bölümünü yazıp yazmamama sorununda bana ışık tutuyor. O dergideki anı türü ve Türk Edebiyatı'nda anı başlıklı İbrahim Olgun'un yazısından bir bölüm aktarıyorum. Anı yazabilmek, yaşamın bir bölümünü başkalarının yaşamına girmeden, toplumsal çevreyi vermeden mümkün olamamıştır. Ama asıl amaç daha çok kişinin kendi kendini, yaşadıklarını içtenlikle, yansız, tarihçiyi asla yanıltmayacak bir tarafsızlık ve dikkat içinde anlatmasıdır. Anı yazarı yaşamını, gördüklerini olduğu gibi anlatır. Bu gerçekçi niteliğiyle tarihçiye yaklaşır ama bir tarihçiden çok bir romancı gibi kişisel bir tutum içinde bulunmalıdır. Bize kişilerin karakterlerini yansıtmalıdır. Tarih ve öz yaşam öyküsü arasında ortak bir nitelik ve değer taşımalıdır. Kişiler anılarını yazmakla çeşitli amaçlar güderler. Kimileri bunu hazırladıkları yapıt üzerinde not tutabilmek için rahat bir yöntem olduğundan ötürü yaparlar, kimileri de anılarını daha sonra yayımlamak için yazarlar. Ama iyi anı tutan insan her yaptığı şeyi yazmaya can atan insandır. Okuduğumuz anılara bakarak anı yazmanın nedenlerini aşağıdaki birkaç madde içinde özetlememiz mümkündür. A. Unutulma korkusundan kurtulmak. B. Kişinin kaybolup gitmesine gönlü razı olmayacağı bir gerçeği ortaya koymak. C. Yazma alışkanlığı içinde bulunmak. Ç. Birlikte yaşadığı kişilerden kimilerine karşı duyduğu hayranlığı belirtmek. de tarih ve kamuoyu karşısında hesaplaşmak, pişmanlık duygularını anlatarak rahatlamak, bir çeşit günah çıkarmak, e. gelecek kuşaklara bir ders vermek, f. siyasal hasımlarını kötülemek ya da kendini savunmak. Ana ile özyaşam öyküsünü birbirinden kesin olarak ayırmak olanaksızdır. Özyaşam öyküm içinde anılarımı yazarken benim amacım nedir? İbrahim Olgun'un yukarıya aldığım yazımdaki düşüncelerine katılıyorum. Bu anılarımı yazmamın nedenleri olarak yukarıda sıralananlardan hepsi de gösterilebilir belki de. Ama anılarımı yazmaktan başlıca amacım, yaşadığım çağda toplumsal çevremi içtenlikle anlatarak insanlara yararlı olmaktır ki bu ister istemez gelecek kuşaklara ders vermek anlamını taşır. Böyle olunca yapılmış kötülüklerin bir daha yapılmaması için onları öz yaşam öykümde anlatmak zorundayım. Niçin yazıyorum bunları? En başta yararlı olmak için. Yazmak mı, yazmamak mı? Benim yanıtım yazmaktır.